Ayrım 39, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 339. Londra Büyükelçiliği'ndeki ilgili memur Jim Duffy'ye sizi Harrogate'e götürecek tren saat 5'te Euston istasyonundan hareket edecek dedi. Yolculuğunuz 3 saat kadar sürecek. Manwith Hill istasyonunda bir araba sizi alıp otelinize götürecek. Cuma sabahı sizi kaçta alacaklarını orada bildirirler. Sonra eline tren biletini ve otelin parasının ödendiğini gösterir bir koça verdi. Otel küçük ama seveceğinizi tahmin ediyorum. Agatha Christie ortalıktan yok olduğu zamanlarda orada kalırmış. Jim Duffy elindeki belgeleri tetkik ederken Agatha Christie'den bana ne diye düşünüyordu. Bir kitabın sayfaları arasında arama yerine onun kendi hayatı macerayla doluydu. Saat şu anda 11'e geliyordu. Tren saatine kadar 6 saatlik boş bir zamanı vardı. Washington'dan bu yana olan gece yolculuğunun jet sıkıntısından kurtulabilmek için uyanık kalması gerekiyordu. Ama dışarıda da öyle bir yağmur yağıyordu ki adeta bir sis çökmüş gibiydi. Artık hiç görülmeyen eskinin meşhur Londra sisleri gibi. Seyahat bürosundan çıkıp siyah bürosuna doğru yürürken kafasının içinden Louis Armstrong'un melodileri dans ediyordu. Bu havada Londra'da ne yapardı insan? Herhalde British Museum'a gitmeyecekti. Bir mıknatıs tarafından çekilircesine gördüğü ilk boş telefona gidip Nancy Harbia'nın numarasını çevirdi. Telefona kendisi çıkmıştı. "Aa Jim, bu ne güzel sürpriz," diye karşıladı. Bu sözlerde yapmacık yerine gerçek bir memnuniyet edası sezmişti Jim. "Sormama izin verirsen işler nasıl gidiyor?" "Şöyle böyle," diyerek güldü Duffy. "Londra'da çok kalacak mısın?" "Maalesef hayır. Bugün akşamüstü birkaç gün için kuzeye gitmem gerekiyor." "Ya." Duffy bu sesle acaba bir üzüntü payı var mı diye aklından geçiriyordu ki Nancy, "Öğle yemeğine gelir misin?" diye sordu. "Pek şatafatlı bir ziyafet bekleme ama nasıl olsa elçilikteki kafeterya yemeğinden iyidir." "Çok sevinirim." "Öyleyse saat 1'de bekliyorum." Chester Meydanı'ndaki evin kapısını Nancy kendisi açtı. Tuttuğu yas nedeniyle çökmüş olan yanakları düzelmişti. Görünüşü daha rahat ve Duffy'nin onu son gördüğünden çok daha iyiydi. Ayağında uçuk mavi bir blue jean, sırtında beyaz ipek bluzunun üstünde soluk pembe kaşmir bir hırka vardı. Kocasının ölümünü takip eden haftalardaki ölçülü ve resmi giyimiyle bugünkü hali tam bir tezat teşkil ediyordu. Bu daha rahat dış görünüşü içindeki acının da hafiflediğine mi alametti acaba? Duffy, göründüğün kadar iyi olduğunu umarım," diye güldü. "Beni son gördüğünden bu yana daha iyiyim," diyerek onu üst kattaki salona götürdü. 3 ay oldu artık. Bazı dostlarım en zor zamanın bu ilk 3 ay olduğunu söylüyor. Bilmem sen ne diyorsun?" Bir yandan da barı gösteriyordu. "Buyur, ne istersin?" "Sen ne istiyorsun?" "Ben bir bardak Sancerre alayım," diyerek buz kovası içindeki şarap şişesini işaret etti. Duffy bir bardak onun için, bir bardak da kendisi için doldurdu. "İlk 3 ay bilemiyorum," diye mırıldandı. İşaret ettiği koltuklardan birine oturmuştu. "Benimki galiba 3 aydan fazla sürmüştü. Yani o iyileşme süreci insanın yaralı ruhuna sürülüp her şeyi iyileştirecek bir şey değil bence." Duffy şaraptan bir yudum aldı. Maine ormanlarında geçirdiği o uzun ayları kafasının içinde canlanmaya başlamıştı. "Karımın ölümüne karşı bende garip bir reaksiyon oldu. Sanki kendi içime büzülüp kapanmış gibi oldum. Acımı hiç kimseyle paylaşmak istemiyordum. Bu benim için özel bir durumdu ve ne kadar yakın olursa olsun kimsenin oraya müdahalesini kabule yanaşmıyordum. Galiba onun hatıralarına yapışmak için bana ait bir yoldu." "Herhalde onu çok seviyordun." "Evet, yas tutmak da hayattaki öteki şeylere benziyor. Herkes kendisi için ayrı bir yol seçiyor. Ölüm olayına karşı alınacak ideal bir yol yok bence. Aslına bakarsan ben içine büzüldüğüm kabuğumu örgütün beni yeniden işe koşmasıyla kırdım. Gerçek dünyaya döndüm." Nancy onu öyle diye doğruladı. Elindeki kadehiyle Duffy'nin ilk ziyaretinde hayran kaldığı salonu işaret ediyordu. Bazen kendi kendime soruyorum. Acaba hayatımı tamamen değiştirsem mi diyorum. Bu evde o olmadan yaşamak çok zor geliyor. Beni rahatsız eden cinayetin o kötü hatıraları değil, geride kalan iyi tatlı hatıralar. Sağa sola dönüşümde, bir şeye dokunuşumda onu düşünmeden edemiyorum. Hep onun varlığını hissediyorum. Evet, geçmişin ağır yükü. Bu yükten kurtulmak ne zordur. Evlenmeden evvel neredeydin, ne yapıyordun? Nancy bu soruya sevinmişti sanki. Garip bir insandım, etnologdum. Sovyet İmparatorluğundaki Türkmen, Özbek, Kazak gibi İslami unsurları araştırmış bir uzman. Ders mi veriyordun? Evet, Berkeley Üniversitesi'nde hocalık yapıyordum. Cambridge'de Magdalen College'da bir burs verdiler. Bu sebeple zamanımın büyük bir kısmını Londra'da geçirdim. Terry ile de bu vesileyle tanışmıştık. Sendeki bu marifetlere bakınca benim patronlarım seni nasıl fark etmemiş hayret ediyorum. Ettiler diye güldü. Ziyaretime gelen adama ben sizler için biraz fazla liberalim dedim. Gençliğimde uyuşturucu kullandım, süt yenimi yaktım, Vietnam Savaşı'na karşı gösterilere katıldım dedim. Gülme sırası Duffy'ye gelmişti. Bana göre ideal bir eleman olurdun. Siyah liberalleri de bağrına basar. Ben orta şekerli bir muhafazakarım ama onlar beni iyice gerici kabul eder. Konuşmanın seyri çekilen acılardan başka tarafa sapmışken doktora da yaptın mı diye sordu. Az kaldıydı. Terry ile evlendiğimde tezimi yazmakla meşguldüm. Nasıl olsa bitiririm diyordum ama. Şimdi yeniden başlarsın. Bilmiyorum, ben de öyle düşünüyorum. Beni bu havadan koparıp atar belki, ne dersin? İşini eskiden severek yapıyorduysan şimdi geri dönmek senin için herhalde iyi olacaktır. Herhalde. Şaraptan birkaç yudum içti. İşten söz açılmışken bu Halit planı ile ilgili gelişmeler oldu mu? Yani sorabilirsen böyle bir şeyi. Tabii sorabilirsin ama ben cevap vermek yetkisine sahip değilim. Bazı ipuçları, işaretler üzerinde çalışıyoruz ama bizi nereye götürecek orasını Allah biliyor. Duffy arkasına dayandı. Aklına bir fikir, daha doğrusu bir plan gelmişti. Kafasının içinde doğan bu fikri Nancy'ye iletebilir, iyi bir pokerci gibi elinden pek emin olmadan küçük bir açış yapabilirdi belki. Nancy, söyler misin bana Londra'daki bu hayata ne kadar bağlısın? Seviyorum ama göbeğimden bağlı değilim. Yani bir değişikliğin bana iyi geleceğini düşünüyorum. Burada yaşadıktan sonra Berkeley'e, kendilerini kainatın merkezi zanneden o akademik çevreye pek kolay geri dönemem gibi geliyor. Onların ne kadar yanıldığını şimdi anlıyorum. Kendi iç dünyalarından başka bir şeyin farkında değiller. Senin bu bilgi ve maharetini boşa harcamamak lazım. Senin gibilerine öyle büyük bir ihtiyaç var ki. Nerede? Washington'da mesela. Washington'da mı? Evet, yalnız hükümetin değil, düşünce gruplarının, İslam dünyasıyla iş yapan danışman firmalarının, senin niteliğindeki insanlara ihtiyacı var. Seni orada ne büyük fırsatların beklediğini bile tasavvur edemezsin. Ama ben Washington'da yaşamak ister miyim bakalım? Ortaokuldayken bir bahar bir haftalığına oraya gitmiştik, bir daha hiç gitmedim. Vişne ağaçlarının çiçekleri, Mount Vernon, kongre üyenizden bir yurt bilgisi dersi, müzeleri gezerken rehberin eşantiyon yok, boşuna istemeyin deyişini hala hatırlıyorum. Çok güzel bir şehirdir. Bence Amerika'da yaşanacak en iyi yer. Washington'da her erkeğe 10 kadın düşermiş. Duffy güldü, kendini tutamadı. Nancy'nin eline hafifçe dokundu. Nancy... Ben senin yerinde olsam böyle bir şeye aklımı yormazdım. Hizmetçi Rebecca kapıda göründü. Yemek hazır hanımefendi diye haber verdi. Nancy gülerek haydi bakalım değişikliğe diye kadehini kaldırdı. Kuzeydeki işin bitince Londra'ya dönecek misin diye sordu. Öyle umuyorum. Güzel. Washington hakkında daha başka şeyler de anlatırsın bana. Jim Duffy, Manvet Hill üstünde uydu modelini seyrederken daha ne kadar buraya evim diye bakacağım diye aklından geçirdi. 40 saat kadar önce Jack Lawness ve Kate Small ile birlikte gittikleri UKD merkezinden hiçbir farkı yoktu. KH-13 geliştirilmiş uyduların uzaydan aldığı görüntüleri arkadan aydınlatılmış panellere aksettirmesi olayı yanında Hill'deki en üst düzey teknisyenlerden biri bilgisayar konsolunun başına oturmuştu. Zamanı gelince görüntülere paneli aksettirmek için bekliyordu. Bulundukları yer güvenli ses kanalları ve güvenli telefon hatlarıyla uydulardan görüntü alacak diğer iki merkeze bağlanmıştı. Ayrıca UKD ve SIA uydu sergi merkezleriyle de bağlantılıydılar. Duffy duvardaki saate baktı. İngiltere'de Greenwich rasathanesinde kayıtlı GMT ayarına göre 11:22. GMT Zulu'yu gösteriyordu. Amerikan ordusunda GMT'ye Zulu denirdi. Kritronlardan birinin sinyali göndermeye başlamasına 38 dakika vardı. Langley'de Jack Lawness'ın yanında İran ve Alman masası yetkililer olduğu halde aynı şeyi beklediğini biliyordu. İkide bir saatlerine bakar, bilgisayar bağlantılarını kontrol ederken devamlı sade kahve içiyorlardı muhakkak. Duffy kahve benim aklıma gelen sonuncu şey diye düşündü. Bir avuç müsekkin ilaç daha çok işe yarardı herhalde. İlk sinyalin sesini beklerken midesinde asabi kıpırdanmalar hissediyordu. Verici çalışacak mıydı acaba? Çalışırsa uydular bu sinyalleri alabilecek miydi? Panelde nasıl bir görüntü çıkacaktı? Jim, Lawness'ın sesini tanımıştı. Beni duyuyor musun? Gayet açık ve net. EG ve G'den bir haber aldık. Almanya'daki FedEx Shannon'dan paketin GMT 11:17'de imza mukabili teslim edildiğini bildirmiş. Almanya saatine göre 13:17 ediyor. Bu demektir ki ilk fotoğrafta FedEx kamyonunun görüntüsü çıkmayacak. Bu fabrikanın Hamburg havaalanından ne kadar uzakta olduğunu biliyor musun? Arabayla bir saat kadar. Duffy bu cevabı veren sesi tanımamıştı. Herhalde Alman masasından biri olmalı diye düşündü. Şayet Profesör Kritronları mümkün olduğu kadar süratle İran'a götürmek istiyorsa dosdoğru havaalanına gider miydi? Tahran'a ticari hava yollarıyla uçar mıydı? Duffy önümüzdeki birkaç saat içinde Hamburg'dan kalkacak uçakları araştırır mı içinizden biri diye teklif etti. Tahran'a direkt veya aktarmalı bir uçak var mı? Langley'den bunları tespit ettik diye bir ses geldi. Onun işine yarayacak uçak 14:15'te Frankfurt yoluyla İstanbul'a gidiyor. Oradan Tahran uçağına binebilir. Lawness'in sesi geldi. Jim dedi, senin adamının İran'a götürmekte acele ettiği şeylerle İstanbul'da havaalanında oturup bekleyeceğine ihtimal vermiyoruz. Niye bu riski göze alsınlar ki? Türk ordusunun generalleri kadar mollalardan nefret eden kimse yoktur. Bunu onlar da biliyor. Beyler dinleyin. Garip bir sesti bu. Herhalde UKD masasında oturan adamdan geliyor olmalı diye düşündü Duffy. Haklıymış. Ses tam 7 dakika kaldı vericinin harekete geçmesine. Lütfen hatları boşaltıp her şeyin açık ve temiz kalmasını sağlayalım elimizden geldiği kadar. Duffy 7 dakika kaldı diye aklından geçiriyordu. Yanındaki Manvit Hill teknisyeni düşünceli birinin konsolun üstüne koyduğu termostan kahve dolduruyordu fincanlara. Daha evvelki düşüncelerine rağmen kahve fincanını alıp ağzına götürdü. İçinden gelmese de kendinden emin bir adam tavrını muhafaza etmeye çalışıyordu. Konuşmuyordu da. Asabiyetinin sesini aksetmesi riskini önlemiş oluyordu. Zaman öylesine yavaşlamıştı ki egzersiz için pedal çevirdiği anlardaki gibi acı veriyor, ilerlemek bilmiyordu. UKD teknisyeni ikinci kuş alanına girdi diye açıklama yaptı. Sanki bir saatten çıkıyormuş gibi her türlü histen yoksun bir sesle konuşuyordu. İkinci uydu Jutland civarındakiydi. Üçüncü kuş da şimdi birincisi de alana girdi diye devam etti. Üçgen tamamlanıyor. Duffy arkasına yaslandı. Kısmen tatmin olmuş gibiydi. Hiç olmasa sinyaller çalışmıştı. Birazdan fotoğraflar da gelmeye başlayabilirdi. 2 dakika kalmıştı her şeye. Yayın noktası 53 derece 54 dakika 9 saniye kuzey enlemi. 10 derece 2 dakika 4 saniye doğu boylamı. Teknisyen bu bilgiyi verirken rakamlar da panelde görünüyordu. Kuşa bölgeyi taraması talimatı verildi. Duffy Langley'e yayın noktasının nerede olduğunu biliyor muyuz diye sordu. Bilgisayarın harita bilgilerini tarıyoruz şu anda. Alman masasındaki adamın sesi geldi. Lanet olası. Hartin Horn denen küçük bir özel havaalanının bulunduğu yere giden 206 numaralı otoban. Segeberg ormanının içine gidiyor. Duffy ne? Özel uçak pisti mi dedin diye aykırdı adeta. Alman masasındaki adam üstelik bu alelade bir pist de değil, İran hükümetinin malıdır diye açıkladı. Şaka ediyor olmalısın. İranlar Almanya'da bir uçak pistine nasıl sahip olabilir? Paravan şirketler marifetiyle tabii. 1993'te satın aldılar. Bu işin arkasında senin Profesör Bollahi ile Marbella'da oturan yardakçısı var. Parasını Münih'ten Bank Melli'deki bir hesaptan çekle ödediler. İran hükümetinin desteğiyle tabii. Almanlar da bütün bunları seyrediyor ha. Kulaklarıma inanamıyorum. İnan arkadaş, ne zaman Schleswig-Holstein'daki hükümet yetkilisine bir işte yardım etmeleri için gitsek bizi geri çevirirler. Bu normal bir ticari muamele deyip lafımızı ağzımıza tıkarlar. Onlara göre ortada yanlış bir iş yoktur. Ama şimdi yanlış işin dik alakası yapılıyor. UKD görüntüler gelmeye başladı diye açıklama yaptı. Birazdan görecekleri fotoğraf UKD'nin sistemi tarafından alınmış, SIA ve Manwit Hill'deki panellere dijital olarak daha net bir şekilde gelmeye başlamıştı. Panelin üzerinde belirmeye başlayan fotoğrafı seyrederken Duffy hayretler içinde kalmıştı. Renkli olarak gelen resimde mavi, yeşil ve sarı renkler gayet temiz ve netti. Resmin sol tarafına doğru bina gibi bir şeyin köşesi görünüyordu. Önünde park etmiş siyah bir araba vardı. Sağa doğru binanın çimle kaplı ön tarafında yer yer fidanlar sürmüştü. Görünürde hiç kimseler yoktu. Duffy'nin yanında oturan teknisyen biraz daha açabilir miyiz diye seslendi. Ona kadar çık. Duffy de UKD kameralardan gelen görüntüyü 10 faktörüne göre genişletecek şimdi diye izah etti. Böylece çapı 30 metre olan bir daire göreceğiz. Gayet tabii daha geniş bir alanı verecek ama bazı detaylar eski netliğini kaybedecektir. Paneldeki görüntü genişleyince açıkça bir uçak pistinin varlığı belirdi. Sağ uçta yukarı doğru kontrol kulesi olduğu anlaşılan bir yapı vardı. Yanındaki bir direkte rüzgarlık görünüyordu. Sol tarafta tek motorlu bir uçak duruyordu. Duffy şu uçağı daha yakından görebilir miyiz diye sordu. Bunun ne tip olduğunu bilen var mı? Alman masasındaki bana kalırsa bu bir Cessna, sanırım 210 tipi dedi. Yanda görünen OE harfleri de kayıtlı olduğu yeri gösteriyor. Avusturya'da kayıtlıymış bu uçak. UKD sol alt köşesindeki binadan bir takım adamlar çıkıyor diye haber verdi. Onları yakından görmek ister misiniz? Lawrence isteriz diye cevap verdi. Uydu kameraları yeniden ayarlandı. Duffy çimlerin üstünde uçağa doğru yürüyen 3 adam görüyordu. Ortadaki koyu renkli bir palto giymiş, sol kolunun altında bir çanta veya paket gibi bir şey taşıyordu. Başının belası profesörü canlı olarak ilk defa mı görecekti acaba? Lawrence bunları tanıyan var mı diye sordu. Alman masasındaki şu soldaki adamı görüyor musunuz dedi. Siyah deri bir ceket gibi bir şey giymiş. Başında da bir kep var. Onun adı bildiğim kadar Said Ali'dir. Devrim muhafızlarından bir paslardır. İran gizli servisi bu havaalanının idaresi için yolladı onu. Başlarında da kukla bir müdür var. Almanla evlenmiş bir İranlı. Ama işin asıl sahibi Said Ali'dir. Üç adam uçağın yanına varmıştı. Said Ali diye tanıtılan figür siyah paltolu adamın uçağa girmesine yardım etti, sonra çantasını uzattı. Üçüncü adam uçağın öbür tarafına doğru yürüdü, bu da pilot olmalıydı. UKD görüntüyü biraz daha genişletti. Uçağın hareketini, pistte süratlenip kalkışını görebilirlerdi. UKD siyah ve Benvitil'deki 3 monitörün başındaki ondan fazla Amerikalı'nın gözleri önünde Cessna yavaş yavaş süratlenip yükselmeye başladı. Alman masasındaki adam hiç rüzgar yok 05 pistini kullanıyor diye konuştu. İyice havalandıktan sonra herhalde doğuya Lübeck yönüne dönecektir. Duffy gözlerini ayıramıyordu uçağın kalktığı yerden. Kritronlar, benim kritronlarım İran'a gidiyor. Cessna'nın kalkışından 5 dakika sonra UKD kontrolörü hedef 5000 feet'e yerleşti. 135 derece yönünde doğu güneydoğuya doğru uçuyor diye bilgi verdi. Bu rotasını devam ettirirse 65 dakika sonra Alman semalarını terk edip Polonya'ya girecektir. Duffy bu uçağı uydu fotoğraf sistemimizle takip edebilir miyiz diye sordu. Nereye gittiğini öğrenebilmek için. Mümkündür ancak çok kalın bulutların altında uçuyor olmaması lazım gelir. Yılın bu aylarında yukarılarda kalın bulutlar sık görülebilir. Jack, Rhine'daki hava üstüne bildir. AVAX radarları bu Cessna'yı kontrole alsın. Her zamanki bir yerine ikili takip yapsınlar. Tamam Jim, hemen şimdi Pentagon'a bildirir emir çıkartırız. Ayrıca buraya bir havacılık uzmanı da çağırmıştık. Cessna'nın seyrini daha kolay takip edebiliriz onun yardımıyla. Saat GMT ayarına göre 12.47 olmuştu. Kritronların gerçekten şu anda eski Nazi roket deneme üssünde uçmakta olan, Cessna'da olup olmadığını teyit edecek olan ikinci sinyale 13 dakika vardı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 348.